Ayrım 57, Kızılmars, Kim Stanley Robinson, sayfa 527. 7. Bölüm, Senzenina. Devrimin 14. günü Arkady Bogdanov rüyasında babasıyla birlikte tahta bir kutunun üzerinde bir açıklığın kıyısındaki küçük bir ateşin önünde oturduğunu gördü. Bir tür kamp ateşiydi bu. Ugoli'nin uzun basık teneke çatılı binaları sadece 100 metre arkalarındaydı. Çıplak ellerini yayılan sıcaklığa uzatmışlardı ve babası Kar Leoparı'yla karşılaşmasının hikayesini bir kez daha anlatıyordu. Hava rüzgarlıydı, alevler dalgalanıyordu. Sonra arkalarından bir yangın alarmı çaldı. Arkady'nin sabah 4'e kurulmuş alarmıydı bu. Kalktı ve sıcak bir süngerle bedenini temizledi. Rüyasında gördüğü bir imge yeniden gözlerinin önüne geldi. Devrimin başlamasından bu yana çok fazla uyumamıştı. Sağda solda birkaç saatlik kestirmeler sadece. Alarmı birkaç kez adamı daldığı derin rüyalardan, insanın normalde hatırlayamayacağı türde rüyalardan uyandırmıştı. Hemen hepsi de çocukluğunun bozulmamış anıları, daha önce hiç hatırlamadığı anılardı. Belleğin bu kadar çok şeyi nasıl sakladığını merak etti. Depolamasının geri çağırma mekanizmasından daha güçlü olup olmadığını. İnsan hayatının her saniyesini yalnızca uyandığında daima kaybolup giden rüyalarda hatırlayabilir miydi? Belki de böyle olması gerekliydi. Eğer öyleyse ve eğer insanlar 200 ya da 300 yıl yaşamaya başlarsa ne olacaktı? Janet Bly Levin geldi yanına, kaygılı görünüyordu. Nemesis'i havaya uçurmuşlar. Roald videoyu analiz etti ve bir hidrojen bombası grubuyla vurduklarını tahmin ediyor. Kar'ın büyük yönetim ofislerinin bitişiğindeki Arkady'nin 2 haftanın büyük bölümünü geçirdiği yere gittiler. Alex ile Roald içeride TV seyrediyordu. "Ekran, kaset biri tekrar oynat," dedi Roald. Bir görüntü titreşip sabitlendi, siyah bir boşluk. Yoğun bir yıldız ağı ve ekranın ortasında sanki bir araya toplanmış bir yıldız kümesi gibi görünen biçimsiz koyu bir asteroid. Çok kısa bir an için görüntü öylece kaldı. Sonra asteroid tarafından beyaz bir ışık belirdi. Asteroidin genişleyip dağılması çok ani olmuştu. "Hızlı iş," diye belirtti Arkady. "Daha uzaktaki bir kameradan gelen başka bir açı daha var." Bu klip asteroidi dikdörtgen şeklinde gösteriyordu ve kütle sürücüsünün arkasında bıraktığı gümüşü izler fark edilebiliyordu. Sonra beyaz bir ışıltı çaktı ve siyah boşluk geri geldiğinde artık asteroid yoktu. Ekranın sağındaki yıldızların titreyişi karelerin akışını belirtiyordu. Ardından durgunlaştılar ve her şey bitmişti. Alev almış beyaz bulut yoktu, ses bandındaki gümbürtü yoktu. Sadece bir muhabirin incecik sesi, Marslı isyancıların kıyamet günü tehditlerinin sonuçlarından ve stratejik savunma kavramının haklı çıkışından söz ediyordu. Yine de anlaşıldığı kadarıyla füzeler Amex'in aydaki üssünden bir tür topla fırlatılmıştı. "Bu fikirden hiç hoşlanmamıştım," dedi Arkady. "Karşılıklı olarak saptanmış yıkımın yeniden başlaması demekti." "Eğer karşılıklı olarak saptanmış yıkım varsa ve bir taraf gücünü kaybederse," diye konuştu Roald. "Biz şu anda burada gücümüzü kaybetmedik. Burada olan şeye en az bizim kadar değer veriyorlar. Sonuçta yeniden İsviçre savunmasına döndük. Onların istediği her şeyi yok et ve sonsuza dek direnmek üzere tepelere çık. Bu ona daha uygundu." "Bu daha zayıf bir savunma," dedi Roald kabaca. Çoğunlukla birlikte o da Nemesis'i yeryüzü rotasına sokma yönünde oy kullanmıştı. Arkady başını sallayarak onayladı. Denklemden bir terimin silinmiş olduğu reddedilemezdi. Fakat güç dengesinin değişip değişmediği belli değildi. Nemesis onun fikri değildi. Mihail Yangel önermişti bunu ve asteroitteki grup bu işi kendi başlarına yürütmüştü. Şimdi çoğu ölmüştü. Büyük patlamayla ya da onu izleyen küçük patlamalarla. Ve bu arada Nemesis olayıyla asilerin yeryüzünde kitlesel imhayı onaylayacağı izlenimi yaratılmıştı. Kötü bir fikirdi, arka dilin belirttiği gibi. Fakat devrimde yaşamak böyle bir şeydi. İnsanlar ne derse desin kimse denetim altında değildi. Böyle olması genellikle daha iyiydi, özellikle de burada, Mars'ta. İlk hafta savaş şiddetli olmuştu. BMM, İB ve uluslar ötesiler geçen sene güvenlik birimlerini iyice güçlendirmişlerdi. Bu yüzden büyük şehirlerin çoğunu anında ele geçirmişlerdi ve onların ya da başkalarının düşündüğünden daha fazla asi gruplarının olduğu ortaya çıkmasaydı her yeri ele geçirebilirlerdi. 60'tan fazla kent ve istasyon ağa bağlanıp bağımsızlıklarını ilan ettiler. Basitçe söylenirse asiler laboratuvarlardan ve tepelerden bir anda fırlayıp ortaya çıkarak yönetimi devralmışlardı. Şimdi yeryüzü güneşin uzak tarafındayken ve en yakın sürekli mekik yok edilmiş durumdayken büyük şehirlerde olsun olmasın kuşatma altındakiler güvenlik kuvvetleri görünüyordu. Yaşam destek biriminden bir çağrı geldi. Bilgisayarlarında bir sorun vardı ve Arkadi'nin gelip bir bakmasını istiyorlardı. Yönetim ofislerinden çıkıp Menlo Parkı'ndan birime doğru yürüdü. Günün ağarmasından hemen sonraydı ve kar kraterinin büyük kısmı hala gölgedeydi. Yalnızca batı yamacı ve yaşam destek biriminin uzun beton binaları bu saatte gün ışığı alıyordu. Bina duvarları çiğ sabah ışığı altında sapsarıydı. Krater yamacında yükselen raylar altın kurdeleler gibiydi. Gölgeli caddelerde şehir henüz uyanıyordu. Diğer kentlerden, kraterli yaylalardan gelen bir sürü asi vardı ve parkın çimenlerinde uyuyorlardı. İnsanlar uyku tulumları bacaklarının üstüne sıyrılmış, gözleri şiş, saçları karmakarışık bir halde oturuyorlardı. Gece sıcaklık yüksek tutuluyordu ama şafaklar hala serin oluyordu ve tulumlarından çıkanlar ocakların çevresine çömeliyor, ellerini hohluyor, kahve kapları ve semaverlerle oyalanıyor. Gün ışığı hattının ne kadar yükseldiğini kontrol etmek için ara sıra batıya doğru bakıyorlardı. Arkadi'yi görünce el salladılar ve adam gelişmeler hakkındaki görüşünü almak ya da tavsiyede bulunmak isteyenler tarafından defalarca eskiye göre çok daha fazla durduruldu. Hepsine neşeyle karşılık veriyordu. Havadaki o farklılığı bir kez daha hissetti. Herkesin yeni bir mekanda birlikte olduğu hissini, herkesin aynı sorunları yaşayıp eşit olduğu, herkesin özgürlüğün elektriğiyle, bir kahve kabının altında kızarmış bir ısırtıcıyı görerek akkor hale geldiği hissini. Kendisini hafiflemiş hissederek yürürken bilek panelinin günlük dosyasına mırıldandı. Bu park bana Orwell'in anarşistlerin ele geçirdiği Barcelona için söylediklerini anımsatıyor. Yeni bir toplumsal sözleşmenin birlikte yola çıktığımız o çocukların dürüstlük düşünün coşkusu. Bilek paneli bipledi ve küçük ekranda Phyllis'in yüzü belirdi. Can sıkıcıydı. ''Ne istiyorsun?'' diye sordu Arkadi. ''Nemesis'in işi bitti. Daha fazla zarar verilmeden teslim olmanızı istiyoruz. Artık konu basit Arkadi. Teslim ol ya da öl.'' Adam neredeyse kahkaha atacaktı. Phyllis, Oz filmindeki kötü büyücü gibiydi. Adamın kristal topunda aniden belirivermişti. ''Gülünecek bir şey yok!'' diye bağırdı kadın. Ansızın kadının korkuya kapılmış olduğunu gördü Arkadi. ''Bizim Nemesis ile bir ilgimiz olmadığını biliyorsun.'' dedi adam. ''O konu dışı bir şey.'' ''Nasıl da aptalsın?'' diye bir çığlık attı kadın. ''Bu aptallık değil. Dinle, efendilerine şunu söyle. Eğer buradaki özgür şehirleri boyun eğmeye zorlarlarsa Mars üzerindeki her şeyi yok ederiz.'' Bu İsviçre savunmasıydı. ''Bunun bir önemi olduğunu mu sanıyorsun?'' Kadının dudakları ağarmıştı. Küçük görüntüsü ilkel bir öfke maskesi gibiydi. ''Önemi var. Bak Phyllis, bu işin yalnızca kutup başlığıyım. Senin göremediğin büyük bir yeraltı bölümü var. Gerçekten uçsuz bucaksız ve eğer isterlerse ellerinde size saldırmak için araçları da var.'' Kadın kolunu indirmiş olmalıydı çünkü küçük ekrandaki görüntü hızla savruldu, ardından bir zemini gösterdi.
''Sen daima bir aptaldın.'' dedi kadının gövdesinden kopmuş sesi. ''Ares'teyken bile.''
Bağlantı koptu. Arkadi yürümeyi sürdürdü. Şehrin telaşlı koşturması artık adamı coşturmuyordu. Eğer Filiz korkmuşsa... Yaşam destek biriminde hata araması yapmakla uğraşıyorlardı. Birkaç saat önce şehirdeki oksijen düzeyleri yükselmeye başlamış ve hiçbir uyarı ışığı yanmamıştı. Bir teknisyen rastlantı eseri fark etmişti bunu. Yarım saat uğraştıktan sonra buldular. Bir yazılım değiştirilmişti, düzelttiler. Fakat Tati Anokin hala sıkıntılıydı.
Dinle, bu sabotaj olmalı ve hala bu olayın yol açabileceğinden daha fazla oksijen var. Baksana dışarıda daha şimdiden %40'ı buluyor.
Herkesin bu sabah ruh halinin iyi olmasına şaşmamalı.
Benim değil, ayrıca bu ruh hali meselesi sadece bir mit.
Emin misin? Yazılımın üzerinden yeniden geç, şifreleme ID'lerine bak, bunun altında saklı başka değiştirmeler var mı yok mu anla.
Yeniden yönetim ofislerine yöneldi, başının üzerinde gürültülü bir pat sesi duyduğunda yarı yoldaydı. Yukarı baktı ve kubbede küçük bir delik gördü. Hava ansızın yanar döner bir parıltıyla kaplantı, sanki büyük bir sabun köpüğünün içindeymişler gibi. Parlak bir çakış ve büyük bir gümbürtü adamın ayaklarını yerden kesti. Yerden kalkmaya çabalarken her şeyin aynı anda tutuştuğunu gördü. İnsanlar meşaleler gibi yanıyorlardı. Tam gözlerinin önünde kolu alev aldı.
Mars kentlerini yok etmek zor değildi. Bir camı kırmak ya da bir balonu patlatmaktan daha zor değildi. Nadia Chernyshevsky bunu bir gün batımının hemen ardından delinmiş bir çadır kent olan Laswitz'in yönetim ofislerinde takılı kaldığında iyice anlamıştı. Hayatta kalan sakinlerin hepsi şimdi yönetim ofislerine ya da yaşam destek birimine kapanmıştı. 3 gün boyunca vakitlerini çadırı onarmayı denemek üzere dışarı çıkarak ve TV seyredip neler olup bittiğini anlamaya çalışarak geçirmişlerdi. Fakat Terra haberleri hepsi iç içe geçiyor gibi görünen kendi savaşlarıyla ilgiliydi. Sadece ara sıra harabeye dönmüş Mars kentleri üzerine kısa bir haber geçiyordu. Biri kubbelenmiş kraterlerin çoğunun ufkun ötesinden ateşlenen füzelerle vurulduğunu söyledi. Genellikle bir düzen içinde yapılıyordu bu. Önce oksijen ya da hava katkılı yakıtlar içeri sokuluyor ve bunun hemen ardından bir ateşleyicinin yol açtığı çeşitli şiddetlerde patlamalar oluşuyordu. İnsan öldürücü yangınlardan kubbeleri havaya uçuran patlamalara, etkisiyle krateri daha da derinleştiren gerçekten güçlü patlamalara kadar. İnsan öldürücü oksijen yangınları daha yaygın görünüyordu. Çünkü bunlar altyapıya çok fazla zarar vermiyordu. Çadır kentler daha kolaydı. Çoğu Phobos kaynaklı lazerlerle delinmişti. Bazısının yaşam destek birimi uzaktan kumandalı güdümlü füzeleriyle vurulmuştu. Diğerleri de şu ya da bu türden taburlar tarafından işgal edilmiş, uzay limanları ele geçirilmiş, zırhlı roverlar şehir surlarını parçalamış ve nadiren de olsa sırt roketli paraşüt birlikleri tepelerine inmişti. Nadia kameramanların korkusunu açıkça yansıtan titrek görüntüleri seyretti. Midesi sıkışıp büzülerek bir ceviz haline gelmişti.
''Ne yapıyorlar? Yöntemleri mi test ediyorlar?'' diye bağırdı.
''Sanmam'' dedi Yeli Zudov. ''Büyük olasılıkla farklı grupların farklı yöntemler kullanmalarından kaynaklanıyor. Bir bölümü olabildiğince az zarar vermek, diğerleri de bizden olabildiğince çok kişiyi öldürmek istiyor.'' Göçmenler için yer açıyorlar.
Nadia tiksintiyle yüzünü çevirdi, kalkıp mutfağa yöneldi. Alt üst olmuş midesinin üzerine doğru büküldü. Hafifçe, umutsuzca bir şeyler yapmak istiyordu. Mutfakta bir jeneratörü çalıştırmış ve dondurulmuş yemekleri mikrodalgaya sokuyorlardı. Dışarıdaki salonda oturan insan sıralarının önünde ileri geri koşturarak bunların dağılmasına yardım etti.
Siyah ayaz ısırığı kabarcıklarıyla lekelenmiş, yıkanmamış yüzler. Bazıları canlı bir şekilde konuşuyor, diğerleri heykel gibi duruyor ya da birbirine yaslanmış uyuyordu. Çoğu Laswitz sakiniydi. Aralarında hava saldırılarıyla yok edilmiş veya yüzey birliklerinin saldırısına uğramış çadırlar ya da sığınaklardan kaçıp gelenlerin sayısı da oldukça fazlaydı. Aptallık diye hırladı yaşlı bir Arap kadını ufak tefek bir adama. Benim ailem Amerikalılar bombaladığında Bağdat'ta, Kızılay'daydı. Gökyüzüne sahip olmuşlarsa yapacak hiçbir şeyiniz kalmaz, hiçbir şey. Teslim olmalıyız. Olabildiğince çabuk teslim olmalıyız. Ama kime diye yorgun bir şekilde sordu ufak tefek adam. Kimin için ve nasıl? Herhangi birine, herkes için ve telsizle elbette. Kadın dik dik baktığında Nadia sadece omuzlarını silkti. Sonra bilek paneli bipledi ve Sasha Yefremov ince bilek telefonu sesiyle bir şeyler geveledi. Kentin kuzeyindeki su istasyonu bir patlamayla havaya uçmuştu. İstasyonun altındaki kuyu şimdi bir su ve buz artezyeni halinde çevreye püskürüyordu. ''Hemen geliyorum'' dedi Nadia, şok olmuştu. Kentin su istasyonu oldukça büyük olan Laswitz akiferinin alt ucunu tıkıyordu. Akiferin kayda değer bir kısmı yüzeye çıkarsa su istasyonu, kent ve içinde oldukları kanyonun tamamı katastrofik bir selin içinde kaybolurdu. Daha kötüsü Barrow, Sirtis ve Isidis yamacından sadece 200 kilometre aşağıdaydı ve selin oraya ulaşması oldukça akla yatkındı. Barrow, tahliye edilemeyecek kadar büyük bir nüfusu vardı. Özellikle şimdi savaştan kaçanlar için bir sığınak olmuşken basitçe gidecek başka bir yer yoktu. ''Teslim olalım'' diye ısrar etti Arap kadın. ''Herkes teslim olsun.'' ''Bunun artık bir işe yarayacağını sanmıyorum'' dedi Nadia ve binanın kilidine doğru koşturdu. Kadının içi bir şeyler yapabiliyor olmaktan TV'deki felaketleri seyrederek bir binaya tıkılı kalmayı bırakıp bir şeyler yaptığı için oldukça rahatlamıştı. Nadia Laswitz'in inşasının planlanışı ve kontrolünde yer almıştı. Sadece 6 yıl önceydi. Yani ne yapacağına dair bir fikri vardı. Çiftliği ve yaşam destek birimi ayrı yapılarda yer alan su istasyonu oldukça kuzeyine kurulmuş Nikosya tipi bir çadır kenti. Bütün yapılar yamacı neredeyse dikey ve yarım kilometre yüksekliğinde olan Arena Kanyonu dedikleri verdikleri bir doğu batı yarığının zeminindeydi. Su istasyonu kanyonun kuzey yamacının etkileyici bir çıkıntı oluşturmuş bir noktasının sadece birkaç yüz metre uzağındaydı. Nadia, Sasha ve Yeli ile aracı su istasyonuna doğru sürerken hızla planının kaba hatlarını oluşturdu. Çıkıntı yapan kayalığı istasyonun üzerine indirebiliriz ve bunu yapabilirsek oluşan toprak kayması sızıntıyı tıkamaya yetecektir. ''Sel toprak kaymasıyla gelen kayaları sürüklemeyecek mi?'' diye sordu Sasha. ''Eğer tam bir akifer patlamasıyla sürükler elbette. Fakat eğer onu sadece tıkacı çıkmış bir kuyu halindeyken örtebilirsek, o zaman çıkan su toprak kaymasıyla birlikte donacak ve umarım onu tutacak kadar güçlü bir set oluşturacaktır.'' Bu akiferdeki hidrostatik basınç üzerindeki kayanın litostatik basıncından sadece birazcık daha büyük. İşte bu yüzden artezyen akışı o kadar yüksek değil. Eğer öyle olsaydı çoktan ölmüş olurduk. Rover'ı durdurdu. Rüzgar kalkanının ötesinde ince bir don buharı bulutunun altındaki su istasyonundan geriye kalanları görebiliyorlardı. Bir rover sarsıla sarsıla tam gaz onlara doğru geliyordu. Nadia farlarını yakarak telsizini ortak kanala çevirdi. Gelenler su istasyonu ekibiydi. Son yarım saatteki tehlikeli durumlar yüzünden deliye dönmüş olan Angela ve Sam adlı bir çift. Yanlarına gelip de olayları anlatmalarının ardından Nadia aklındakileri onlara da açtı. ''İşe yarayabilir'' dedi Angela. ''Kesinlikle başka hiçbir şey onu durdurmayacaktır. Gerçekten yeri zorluyor.'' ''Acele etmeliyiz'' dedi Sam. ''Kayayı inanılmaz bir hızla aşındırıyor.'' Eğer üstünü örtmezsek dedi Angela kesinlikle hastalıklı bir coşkuyla, Atlantik'in Cebeli Tarık boğazını aşıp Akdeniz havzasını sele ilk boğduğu zamana benzeyecek ortalık. Bu 10.000 yıl süren bir şelaleydi.
Bunu hiç duymamıştım dedi Nadia. Bizimle kayalığa kadar gelip robotları çalıştırmamıza yardım et.
Nadia aracını yukarıya doğru sürerken kentin bütün inşaat robotlarını hangarlarından çıkarıp su istasyonunun yanına, kuzey yamacının dibine yönlendirdi. İki rover oraya ulaştığında hızlı robotlardan birkaçının oraya çoktan varmış olduğunu ve geri kalanların kanyon zemininden kendilerine doğru ilerlediğini gördüler. Uçurumun dibinde donmuş dev bir dalga gibi yükselen ve öğle ışığında parıldayan küçük bir talus bayırı vardı. Toprak kazıcılara ve buldozerlere bağlanan Nadia, talusu aşan düzgün yollar yapmalarını söyledi. Bu yapıldığında tünel kazıcılar dosdoğru kayalığın içine girebileceklerdi.
Bak dedi Nadia, rover'ın ekranına yansıttığı bölgenin areolojik bir haritasını göstererek. Şu kocaman çıkıntının ardında büyük bir kırık var. Yamacın kenarının bir parça çökmesine yol açıyor. Tepenin şu hafifçe altında bulunan sığlığı görüyor musun? Elimizdeki tüm patlayıcıları bu kırığın dibine yerleştirirsek uzantıyı kesinlikle çökertecektir. Ne dersin?
Bilemiyorum dedi Yeli. Denemeye değer.
Daha yavaş olan robotlarda yanlarında kentin temelinin kazılışından arta kalmış bir takım patlayıcıları getirerek bölgeye ulaşmışlardı. Nadia araçları uçurumun dibine tünel kazmak üzere programlamaya koyuldu ve neredeyse bir saat kadar dünyadan kopmuş gibiydi. Bitirdiğinde dedi ki, haydi kente geri dönüp herkesi tahliye edelim. Uçurumun ne kadarının ineceğinden emin değilim ve herkesi gömmek istemem. 4 saatimiz var.
''Tanrım, Nadia!''
4 saat, son emri girdi ve rover'ını çalıştırdı. Angela ve Sam de bir sevinç çığlığı atarak onları izlediler.
''Buradan ayrıldığınız için pek üzgün görünmüyorsunuz.'' dedi Yeri onlara.
''Tanrım, çok sıkıcıydı.'' dedi Angela.
''Bunun artık kimse için bir sorun olacağını sanmam.''
57. Ayrımın Sonu Sayfa 537.